Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. AKP'nin uyguladığı ekonomi politikaları yurttaşları her geçen gün daha da büyük bir yoksulluk dalgasının içine sürüklüyor. Gelir adaletsizliğinin arttığı, uçurumun derinleştiği bir döneme girdik. Öyle ki çıkış da yok gibi görünüyor. Ekonomi başlığı altında konuşulacak aslında çok konu var. Ancak biz bugün konuğumuz Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'yla Bir Gün'ün bugünkü manşet haberi üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Girerken de belirttiğim gibi şimdi elimde bugün Bir Gün'ün birinci sayfası var. Hepimiz aynı gemide değiliz diyor bugünün Bir Gün'ü. İki ayrı düzen, büyük utanç manşetiyle çıktı Bir Gün bugün. Siz şöyle demişsiniz hocam. Saray düzeninde şirketler, bankalar karlarına kar katarken AKP iktidarının aldığı her karar sermayenin yüzünü daha da güldürüyor. Buna karşılık emeğin ekonomik büyümeden aldığı pay yıldan yıla daha da geriliyor. Yetersiz beslenme nedeniyle bodur çocuk sayısı artıyor. Hocam şimdi önümüzde böyle bir tablo var ki emekçiler kan ağlıyorken sermayenin yüzü gülüyor, hatta yüzünde güller açıyor diyebileceğimiz bir tablo var. Şimdi ekonomideki bu darboğaza rağmen şirketler, bankalar karlarına nasıl kar katıyor hocam?
Evet, bankaların bilançoları daha kısa sürede açıklanıyor. 2022 yılına ilişkin rakamlara baktığımız zaman 434 milyar liralık bir kar söz konusu olmuştu. Bankaların nasıl kar ettiği oldukça onun analizi kompleks hesaplamalar gerektirir ama bir tane önemli noktayı hatırlatmakta yarar var. Faizlerin düşük tutulması, işte seçimlere kadar politika faizinin %8,5 olması bankalara çok ciddi bir avantaj sağlıyordu. Çünkü yıl içinde değişmekle birlikte 1 trilyon lirayla 1.4 trilyon lira arasında, yani 1000 milyar lirayla 1400 milyar TL arasında bir para bankalara %8,5 faizle veriliyordu. Başlı başına zaten buradan elde edilecek avantaj sonundaki kar rakamına ulaşır. Çünkü hatırlayalım, resmi rakamlara göre Ekim 2022'de enflasyon %85,5'tu. Siz %85,5 enflasyon ortamında Merkez Bankası'ndan %8,5'la fonlama alırsanız çok ciddi karlar yazarsınız. Şimdi aynı şekilde şirketler açısından da verimliliğin çok artmadığı, istihdamın çok artmadığı bir dönemde nasıl bu kadar yüksek karlar elde edildi? Onlar da aslında buradan nemalandılar. Çünkü çeşitli vergi teşvikleri, istisnalar var. Bu yaklaşık 1 trilyon liraya yaklaşıyor. Bankalar %8,5'la faiz alınca şirketler kesimine de %20'lerde krediler açabildiler. Bu da çok ciddi bir avantaj sağladı ve bunun sonucunda 1511 milyar lira kadar kar edildi. Şimdi bunun da tabii alt bileşenlerine baktığımız zaman tablo biraz daha kompleks. Şöyle ki kambiyo karları 2.2 trilyon lira. Yani döviz varlığı olan şirketler buradan çok ciddi avantajlar elde ettiler. Buna karşılık kambiyo zararları, yani döviz borçları daha fazla olan, bilançosunda açık pozisyonuna sahip olanlar ise 2.3 trilyon lira kaybettiler. Şimdi bir ekonomide göstergeler çok oynaksa, çok inip çıkıyorsa bu çok ciddi karlar veya ciddi zararlara yol açabilir. Ama zararların kamuya da bir maliyeti olur. Yani piyasa sisteminde karlar şirketlerindir ama zararlar genellikle şirketlerin batmasına izin verilmediği için kamuya, hepimize mal olabilir. Ben önümüzdeki günlerde, aylarda ekonominin soğumasıyla birlikte bu geçtiğimiz yıl rakamlarına yansıyan kambiyo zararlarının bazı şirketlerin bünyesinde yarattığı tahribatın daha belirgin hale geleceğini düşünüyorum. Yani bunlara zombi şirketler deniliyor. Aslında batmış ama borçlarının faizlerini henüz ödeyebildiği için battıkları anlaşılmıyor. Yani ölmüş ama resmen ilan edilmemiş de diyebiliriz.
Hocam peki şirketlerde durum buyken bir de halk var, emek kesimi var. Şimdi bugünün bir gününde aynı gemide değiliz deniyor. Gel gelelim aynı gemide olsak dahi bir kruvaziyer gemisini düşündüğümüzde kimisi kaptan köşkünde, kimisi de en alt katlarda çalışıyor oluyor. Öyle bir şekilde ifade edebiliriz belki de. Hocam emek kesimlerini özellikle bu orta vadeli planın ardından ve bu önümüzdeki verilerle değerlendirdiğimizde nasıl bir süreç bekliyor önümüzdeki günlerde?
Aynı gemide olunsa, aynı apartmanda bulunulsa bile apartmanın kapıcı dairesinde yaşayanlarla en manzaralı teras katında oturanlar arasında ciddi bir fark vardır. Gemilerde de, kruvaziye gemilerinde de, işte bulaşıkçılık yapan, garsonluk yapan, çamaşırhanede çalışan emekçilerle birlikte lüks kameralarda keyif çatanlar da bulunur. Ekonominin genelinde de böyle olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha bu karlılık rakamlarının detaylarına girersek 17 sektörden 15'i kar etmişler ve bütün göstergeler işte satış karlılığı, her 100 liralık satıştan elde edilen kar, bilançodaki her 100 liralık aktiften kaynaklanan kar veya konulan her 100 liralık sermayeden kaynaklanan kar oldukça yüksek düzeylerde. Yani vurguladığın gibi sermayenin yüzünü güldürecek bir manzara söz konusu. Şimdi söz konusu yılda ekonomik büyüme %5,5 olmuştu. Bu kadar geniş toplum kesimleri yeterince pastadan pay alamıyor iken böyle bir büyüme nasıl gerçekleşti? Şimdi bunu da resmi rakamlardan okumamız zor değil. Orta vadeli programdan bakıyorum. 2022 yılında özel tüketim 17,8 artmış. Bu nasıl oluyor? Aynı yılda yine resmi rakamlara göre iş gücünün toplam katma değerden aldığı pay zaten çok düşükken 2021 yılında %30 iken 26,3'e düşmüş ama buna karşılık özel tüketim canlı kalmış. Yani bunun kaynaklarından birisi ki ben önümüzdeki günlerde en fazla konuşacağımız konulardan biri olacağını düşünüyorum. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları. Bu borçlar 2023 yılında da çok arttı. Şimdi 1 trilyon liraya yaklaştı. Gerek kredi kartı gerek ihtiyaç kredisi borçları ama bu karlılık rakamları 2022 yılına ilişkin olduğu için orayla sınırlı kalalım. Kredi kartı harcamaları 2022'de 201 milyar liradan 112,7 artışla 446 milyar liraya yükselmiş. Aynı yıl resmi TÜFE enflasyonu %64 olduğunu düşünürsek %50 civarı bir reel artış söz konusu olmuş. İnsanlar kredi kartından ihtiyaç kredisine kaydırarak veya ihtiyaç kredisinin vadesi geldiği zaman diyelim ki o aylık maaşını ihtiyaç kredisine ayırdığı zaman bütün harcamalarını kredi kartıyla yaparak yani kredi kartlarına halk arasında kullanılan ifadeyle takla attırarak gelirlerinin üzerinde bir harcama gücüne erişmişler ve böylelikle borçlanarak ben buna biraz da narkoz etkisi diyorum. Yani gelirlerinin düştüğünü buna bağlı olarak yaşam standartlarının aslında gerileme eğiliminde olduğunu fazla hissetmeden borçlanarak harcamalarını sürdürmüşler. Bu dönemin 2023'te Mehmet Şimşek, Gaye Erkan devrinde bunun sonuna geldiğimizi görüyoruz. Bunu daha detaylı önümüzdeki haftalarda da konuşacağız.
Hocam şunu da sormak istiyorum araya girip. Şimdi AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarında aslında en çok ezilen, en çok mağdur edilen ve yoksulluğa en çok aslında sürüklenen kesim emekli kesimi. Öte yandan orta vadeli programa baktığımızda da emekli ve emekçiler için nasıl bir gelecek çiziliyor? Bunun ayrıntıları da merak ediliyor aslında toplum tarafından. Şimdi bir taraftan emeklileri ezdirmeyeceğiz diyen bir Erdoğan var. Bir taraftan emekçileri ve emeklileri aslında ekonominin üzerinde yük gibi gören bir Bakan Şimşek var. Bu tarz imalarının olduğunu biliyoruz. Bir yandan Binali Yıldırım'dan, bir yandan Cevdet Yılmaz'dan sürekli bu konu hakkında açıklamalar gelip duruyor. Önümüzdeki süreçte yüzümüzü emeklilere ve emekçilere döndüğümüzde neler göreceğiz hocam? Son olarak bunu sorayım size.
Evet, istersen ben bir öncekini bir tamamlayayım.
Tamam.
Emekçiler. Hocam. Şimdi bu veriler 1 milyona yakın şirketten TÜİK ve Merkez Bankası tarafından toplanarak oluşturuldu. Şimdi bu şirket sahipleri de kendileri bir tüketiciler. Yani demin Kruvazi'ye örneğini verdin. Zaten bir emeklinin veya emekçinin buralarda keyif çatması söz konusu olmaz. Yani bunlar bir taraftan karlar elde ediyorlar, diğer taraftan da mal ve hizmetleri talebi canlı tutan bir unsur olarak devreye giriyorlar. Onun için o %17.8'deki tüketimdeki artışın bir boyutu da bu. Diğeri refah etkisi denilen, yani aynı yılda konut fiyatları %100'ün üzerinde arttı. Borsa büyük karlar getirdi. Buralardan da yatırım yapan rantiye kesimler giderek zenginleşiyorum, servetim artıyor duygusu yaşayarak mal ve hizmetlere talebi canlı tuttular. Bu talebin önemli bir kısmını 7500 lira maaş alan emeklilerden onlar oluşturdu. Ya üçüncüsü de dünyada çok konuşulan, Türkiye'de değerlendirmelere çok katılmayan bir faktör de şu: pandemi döneminde uzaktan çalışan, istihdamını sürdüren, gelirini almaya devam eden ama kapanma nedeniyle harcamalarını sürdüremeyen bir kesim vardı. Mesela ben kendimi de bir üniversite hocası olarak bunlara dahil edebilirim. İnsanlar 2022 yılında hayatın normale ele dönmeye başlamasıyla birlikte bu dönemdeki tasarruflarını harcamaya başladılar. Bu da demin vurguladığımız gibi dar gelirlilere buradan da fazla bir pay düşmedi. Yani insanlar lokantalara gidemiyorsa lokantalara gittiler. İşte turizm sektörünü canlandırdılar. İşte evden çıkmadığı için kılık kıyafet harcamalarını belki ertelemişlerdi, onu yaptılar. Benzerleri. Bu da bir ekonomide canlılık görüntüsü yarattı ama bunun devam etmesi kolay değil. Şimdi emekçi kesimlere orta vadeli programda bir vaat bile göremiyoruz. Yani biz geçmişte iktidarları vaatlerini yerine getiremedikleri için eleştirdik ama şimdi bir vaat dahi göremiyoruz. Ama şunu da gördük. Temmuz'da emeklilere enflasyonun çok altında %25'lik bir ücret artışı olunca ki bunu bütün emekliler alamadılar. Ciddi bir tepki oluştu ve toplumsal muhalefetin önemli bileşeni haline geldiler emekliler, sendikalarıyla, işte yerelde yaptıkları basın açıklamalarıyla, kendilerine uzatılan mikrofonlara şikayetlerini cesaretle dile getirerek zaman içerisinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri dahi onlara hak verdiler. Emekli taleplerinin arkasında durduklarını söylediler. Bu da şunu gösteriyor: siyasi partilerin, muhalif diye görünen siyasi partilerin kendi iç sorunlarına gömüldüğü, yeterince muhalefet yapamadığı bir dönemde toplumsal muhalefetin diğer unsurlarına, yani sendikalara, meslek kuruluşlarına, bugün benim de üyesi olduğum Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin İstanbul'da ve değişik şehirlerde eylemleri var. Boşuna okuduk sloganı altında. Çeşitli yurttaş inisiyatiflerinin haklarını aramaları, taleplerini yükseltmeleri halinde bunun karşılık bulmasını bekleyebiliriz. Ama önümüzdeki aylarda, yıllarda ben emeklilerin, toplumun yaşları ileri bile olsa talepleri anlamında en dinamik bir unsuru olarak mücadelelerini izlemeye ve desteklemeye devam edeceğimizi düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'yla saray düzeninin şirketleri ve bankaları zengin ettiği ancak yurttaşları sefalete mahkum ettiği, aynı gemideyiz sloganlarıyla da bunu bizlere kabul ettirmeye çalıştığı dönemin ayrıntılarını konuştuk. Aynı gemide miyiz, değil miyiz? Bunu izledikten sonra sizler de karar vereceksinizdir. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.